Ayrım 16. Karagöz ile boş verin beni. Ferhan Şensoy. Sayfa 229. 50. İçtiği içkinin yapması gereken etkisine kavuşmuş kız, yanında oturan Esmer alt dudağının altında kimi kıllar biriktirmiş, onları sakal sanan, ayakkabılarının ucu sivri, o sivri kısımda parmak bulunmadığından ayakkabısının lüzumsuz uzun burnu yukarı kıvrılmış gence sarılarak, onu boynundan moynundan öperek, ''Çok esprilisin yahu'' dedi. Dudağının altındaki kılları sakal sanan, hiç de esprili, gülünecek bir şey anlatmamışken, boynundan öpülüp yalanmayı hiç hak etmemişken. Kızın kolunda, bacağında, göğüs çatalında, omuzlarında dövmeler var. Dövdürülmüş. Ama doğru dürüst dayak yememiş. Terasa açılan sürgülü cam kapılar kapanmış. Yağmur yağıyor. Hava oldukça soğuk. Bir kalorifer peteğinin yanındaki masadayım. Lokanta kalabalık değil. Dudağının altındaki kılları sakal sananla dövdürülmüş dayak yememiş kız. Onların iki masa ötesinde oturan iki genç. İkisi de blue jeanli, deri montlu. Biri kız, öbürü erkek. ''Senin memorin çok karışık kızım. Hiçbir şeyi delete edemiyorsun.'' diyor blue jeanli oğlan. Kız yanıt vermiyor. Yanımdaki masada iki orta yaşlı, biri göbekli, öbürü kepçe kulak adam rakı içiyorlar. Eski zaman futbolundan konuşuyorlar. ''Lefter vardı, Can Bartu vardı.'' ''Ben Şükrü Güles'ini seyrettim.'' muhabbetindeler. ''Bağlantılı Fikret yok, hayret.'' Yağmur hızlandı. Caddedeki taş kırma sesini bastırdı yağmurun şakırtısı. Beyoğlu'nda yontma taş devri sürüyor, daha sessiz sedasız bir cilalı taş devri özlemiyle. ''Sen Mikro Mustafa'nın kornerden golünü hatırlıyor musun?'' diye soruyor, rakısından fırt alan kepçe kulak. ''Tabii canım, maçtaydım. Bugün gibi gözümün önünde. Yalnız o gün biraz rüzgar vardı. Rüzgar dedim de aklıma geldi. Gençler Birliği'nde Rüzgar'ın oğlu Zeynel vardı, sen onu hatırlıyor musun?'' ''Hatırlamaz mıyım? Yok artık öyle topçular.'' diye kadeh tokuşturdular. Yağmur diner gibi makamından şıpırtıya geçti. Blue jeanli, deri montlu oğlan kızın elini tutuyor, göz göze bakışıyorlar. ''Bizim aşkımız imkansız kızım. Birbirimize uyum sağlama durumumuz söz konusu değil. Apple'la Microsoft gibi.'' diyor oğlan. Deri montlu blue jeanli kız hiçbir şey söylemiyor. Başını çevirip yağmuru, şıpırdayan yağmurun sürgülü kapının camından süzülüşünü izliyor. Nostaljik ayak topu muhabbetindeki kafadarların sırayla cep telefonları çalıyor. İkisinin de kızı arıyor. Belli ki boşanmışlar. İkisi de kızlarına "Çok önemli bir iş toplantısındayım." diyorlar. Göbekli kepçe kulağa, "Kız bu akşam bizde de babaannesiyle takılıyor," diyor. Kepçe kulak, siktir et anlamına gelebilecek bir el işareti yapıyor, kadehini dikliyor. Dublesi tek gibi bomboş bara karşı gazete okuyor. Ambül omuz başımda dikilmiş, boynu bükük, neyin üzüntüsünü imbikliyor belli değil. "Ne oldu Ambül, sizin takım yenildi mi?" "Yok abi, bu hafta deplasmanda galip geldik. 6 puan değerinde 3 puan aldık. Geçen hafta 15.'ydik, 12.liğe yükseldik. Averajımızı düzelttik." Niye suratından düşen 1331 parça?" "Burası devredildi abi. Biliyorsun işler kötü gidiyordu. Yandaki kafenin işi çok iyi. Onlar burayı devraldılar. Aradaki duvarı yıkıp ikisini birleştireceklermiş. Yıllardır geliyorum bu lokantaya, evimin yemek salonu gibi. Buraya gelip giden insanlar, Ambul, Dublesi Tek gibi, hayatımın bir parçası neredeyse. Onlardan başka sık görüştüğüm arkadaşım yok gibi. Aslında pek arkadaşım yok. Salim'i arıyorum, yahu iş çıkışı gel bir kadeh bir şey içelim, iki laf edelim. Karısından izin alamıyor. Ercüment'i arıyorum, o hep toplantıda, akşamları iş yemeği var. Yalan. Tamamen karı peşinde koşuyor. Sen o yalanları karına anlat. Oğlum Ercüment, Rus kızların falan katıldığı bir iş yemeği olursa beni de çağır. Ben kendi hesabımı ve Rus kızın parasını öderim diyorum. Ne Rus kızları ya? Benim o işlerle uğraşmaya vaktim mi var diye yanıtlarken dipten Rusça konuşan kadın sesleri ve kahkahaları geliyor. Aslında sadece o işlerle uğraşıyor. Asker arkadaşım fabrikatör Timur'u arıyorum. O hep iş seyahatine çıkıyor. Karısı bavulunu hazırlıyor, Ankara'ya gidiyorum diye çıkıyor evden, atlıyor arabasına, bir kadınla buluşup İstanbul çevresinde zula bir otele gidiyor. Ne zaman arasam Ankara'da, sahtekar Timur. Fabrikası İstanbul'da, ne işin var lan senin Ankara'da, milletvekili misin? Onlar bile Timur kadar takılmıyorlar başkente. Onun artık evden kaçmayı marifet sayan prefabrik bir hayatı var. Arkadaşlarım evlendiler, arkadaşsız kaldım. Bir pencere denizliğinde dünyaya gözünü açmış kumru gibi hissediyorum kendimi. Tek sığındığım yer burası, tanıdığım, konuşabildiğim insanlar var burada. Arkadaşım olmasalar bile tanışlar, arkadaşımsı. Eve en yakın lokanta diye bir yer olmayacak yani artık. Hayır abi, burada değişen bir şey yok, düzen aynı. Sadece adı eve en yakın lokanta olmayacak. Buranın adı o değil ki zaten, ben öyle söylüyorum. Siz gene öyle diyebilirsiniz abi, dedi Ambul. Sen ne yapacaksın? Ben burada çalışmayı sürdüreceğim. Dublesi tek gibi de barda devam. Onların ayrılmaması iyi ama gene de bir sürü şey değişecek burada. Yandaki dolup taşan kafenin müşterisi buraya saldıracak. Eski huzurumuz olamayacak. Belki bir gün geldiğimde her zaman oturduğum masa dolu olacak. Kim bilir, belki tüm masalar dolu olacak. Sanırım bir an önce eve en yakın öbür lokantayı bulmam gerekecek. Hışım gibi girdi kapıdan kırmızı kazaklı, blue jeanli esmer adam. Kara kaşlı, kara gözlü, kara saçlı, orta yaşlı. Ne yapacağını bilen adımlarla lokantanın ortasına kadar ilerledi, durdu. Ellerini beline koydu ve personele emirler sığınağına başladı. Burayı devralan Fatih Bey, diyerek kulağıma eğildi Ambul. 51. Karagöz ve boş verin beni artık neredeyse gün boyu aydınlık boşluğunda yaşıyorlar. Genel giderlere katılmam beyin penceresi senin, çıt istemem hanımın penceresi benimcilik oynuyorlar. Mutlu guruldamalar çıkarıyorlar. Geceleri arazi yoluyorlar. Dün sabah pencere denizliğinden uzun uzun beni kesen boş verin beni, hep dikizlediği evin içini merak ederek ani bir kararla kanat açıp açık olan pencereden eve girdi. Odada bir tur atıp şaşkınca televizyonun üstüne kondu. Oracığa hemen sıçtı. Vıcık dışkısı televizyonun üstünden ekrana doğru süzüldü. Bir süre bakıştık, geri çıkmak üzere pencereye doğru uçtu. Pencereyi tam şavullayamadı, duvara çarpmamak için tornistan yapıp yemek masasına kondu. Oraya da bir güzel sıçtı. Masadan uçup halıya kondu. Sakın halıya sıçma diye bağırdım. Sıçamadan abajura uçtu. Abajurun içine sıçtıktan sonra pencereye kanat açtı. Gene boşluğu bulamadı. Masadaki bilgisayarın üstüne tünedi. Oraya sıçmayı aklından bile geçirme derken maalesef sıçtı. Siktir be boş verin beni. Sıçtın diz üstümün içine. Böyle muntazam sıçma olmaz ki. İshal mi oldun nedir? Diye söylenerek ona pencereyi gösteriyorum. Hiç oralı değil. Kıştlayarak bilgisayarı terk etmesini sağladım. Bu sefer de gidip yuvarlak şeyçaların üstüne kondu ve enikonu sıçtı. Çıksana yavrum, girdiğin yeri niye bulamıyorsun? Şurası işte, diye pencereyi gösterdim. Sanki anlamış gibi bu kez tam ortaladığı pencereden uçtu gitti. Eve girmesine çok sevindim. Elbette girecek. Burası bizim evimiz, o bu evin çocuğu. Fakat sıçkı konusu hiç de hoş değil. Temizlemesi ciddi sorun oldu. Evin değişik yerlerine lazımlıklar mı koysam? Onlara evin bir köşesinde yaşamayı öğretebilirsem, elbette evin içinde olmalarından mutlu olurum. Geceleri de birlikte geçiririz. O bölüme gazete sererim. Saksıları da gazete üstüne koyarım, gübrelerler. Boş verin beni daha evcimen ve genelde denizlikte pinekleyen o. Karagöz gidip geliyor. nereye gidiyorsa. Artık bayağı büyüdüler, pek yakında bir yaşlarını bitirecekler. Cep telefonum çalıyor, elbette ablam. Açmak istemiyorum. Sessiz konumuna alıyorum telefonu, sigara yakıyorum. Ev telefonum çalıyor. Kesin o. Belki evde değilim. Susmuyor telefon. Cep telefonumdan yeniden arıyor. Aç diyor beyin, salak gibi açıyorum. Beynimle hiç anlaşamıyoruz, küs gibiyiz. Ablam yarı ağlamaklı bir sesle giriyor bu kez konuya. Kendi dertlerini unutmuş, onun için tek dert benim durumummuş. Elimi çabuk tutmazsam, belirli bir yaştan sonra hiç evlenemezmişim. Ablacım, evliliği senin sayende daha önce yaşadım, mutlu olamadım. Belki ben bu konuda, sus ve beni dinle, bu mazeretleri çok dinledim. Sen talihsiz bir evlilik yaşadın, onun etkisinden kurtulamıyorsun. Kurtulabilmek için yeniden denemen, hemen evlenmen gerekiyor. Evlenmeyi arzulayacağım birine rastlamam gerek abla, derken susturuyor beni. Öyle biri yok. Kimi bulsak yan çiziyorsun. Sen evlilikten korkuyorsun, kadınlardan kaçıyorsun. Evliliği kafanda bir öcü haline getirmişsin. Bu psikolojik bir rahatsızlık. Anormal bir durum yani. Seni bir psikoloğa götürelim mi? Niye götürülüyorum abla? Ben tek başıma gidemez miyim? Gitmezsin ki. Niye gideyim? Sebep yok ki. Sebep çok ama sen durumunu anlamak istemiyorsun. Seninki hastalıklı bir durum. Tamam abla, önce sen bir görün şu psikoloğa. Memnun kalırsan ben de giderim, diye kapatıyorum telefonu. Ne olacak bu ablamın durumu? 52. Kışa girdik sanıyorken al sana pastırma yazı. İstanbul'un bize dev kıyağı. Ortalık günlük güneşlik. Takvimde bir karışıklık. Yaz bir gününü ödünç vermiş kışa. Kış da bunun altında kalmaz, kar yağdırır Mayıs'ta, mevsimler ödeşirler. Havalar çok acayipleşti biçiminde, şaşkınlıkla yorumlar bunu insanlar. İlk pastırma yazlarını yaşayan Karagöz ve Boşverin Beni insanlardan da şaşkın. Mutlu gurultularla damdan dama uçuyorlar. Çok sevinmeyin kumrular, uzun sürmez pastırma yazı. Bunun ardı kuş geçimi fırtınası. Kar kıyamettir onun arkası. Niye fırtınanın adı kuş geçimi? O sırada buralardan kimi kuşlar geçiyor yani, göç ediyorlar. Bu benim kumrularım için geçerli olamaz. Finlandiya'dan Afrika'ya giden kuşlar onlar, buradan geçiyorlar. Bizimkiler buradalar zaten, niye buradan geçsinler? Geçenlerin arasında kuzeyli bir kumru sürüsü de var mıdır acaba? Takılırlar mı bizimkiler de onların peşine? Takılmazlar, takılamazlar. Buna müsaade etmem. Nasıl yani? Ne yapabilirim? İkisi de buradayken aydınlığın üstünü telle kapatabiliriz diye düşündü beyin. Dudaklar kıpırdadı, ağız söze çevirdi düşünceyi. Tamam da beyin, büyük bir kafese hapsetmiş oluruz onları. Bunu yapamam. Kuşlara gökyüzünü yasaklayamayız. Geçen ayı hekim tavsiyesiyle hastanede geçiren, müesseseye yeniden geri dönen Fikret'le süslü bar, ben orta masada takı olarak bulunuyorum. Doktoru Fikret'e sen hayatında içebileceğin bütün içkileri içmişsin. İstihap haddin dolmuş bulunuyor. Bu mereti artık ağzına sürmeyeceksin demiş. Hastanede içkiyi epey özlemiş olduğu gözlenen Fikret zurna gibi. Ambule sen hiç deniz gördün mü uyumsuz sorusunu soruyor. İstanbul'da yaşıyoruz. Ambul Üsküdar'da oturuyor. Her gün motorla vapurla deniz aşarak gelip gidiyor işe. Yok abi görmedim. Bizim orada ırmak var diyerek ve bardan hızla uzaklaşarak kapatıyor konuyu Ambul. Uzak doğulu, çekik gözlü, sütlü çikolata rengi genç bir kadınla uzak batılı bir sarışın kadın oturuyorlar karşımdaki masada. İngilizce konuşuyorlar. Erkek aranır halleri yok. Birbirlerinin gözünün içine zıvanalanmışlar, dünyayı görmüyorlar. Erkeksiz bir yaşamı seçmiş, kadın kadına mutluluk arayan bir anlayış içindeki kadınlar tarikatındanlar besbelli. Tamam da gece kim kime ne sokacak? Ayıptır sorması, ben de bunu merak ediyorum. Çok mutlular, çevredeki erkekleri görmüyor gözleri. Sanki sevişmiş gibi göz göze makarna yiyorlar. Makarnaları hüp diye ağızlarına çekip kahkaha atıp kadeh tokuşturuyorlar. Geceyi her ikisinin ortasında geçirip onlara doğal seksi yaşatmak Türksel duygusuna kapılıyorum. Onu öyle yapmazlar mantığıyla donanmış, onları bu anlamsız cinselsizlikten çekip kurtarmak, doğal yola sevk etmek derdindeyim. Good evening diye kadeh kaldırıyorum. Bana bakmıyorlar bile. Sanki ben öyle bir şey dememişim gibi bir durum oluyor. Son günlerde kafeleşen lokantamızda görülmeye başlayan türedi tiplerden burası bürosu bey, sanki bir yere geç kalmış gibi pür telaş girdi, dip masaya çöreklendi, bir cebinden ne gün kaçta kimler nerede defterini, öbür cebinden üstüne nazarlık yapıştırılmış telefonunu çıkardı, koydu masaya, bol buzlu, az kolalı viskisini söyledi, sigarasını yaktı ve yüksek sesle iş görüşmelerine başladı. Cuma günü Londra'dayım, salı dönüyorum. Perşembe Adana'ya geçiyorum, hafta sonu Kıbrıs'tayım. Burası bürosu beyin duyamayacağı bir sesle sırıtarak söyleniyor Fikret. Çarşamba günü de Bağdat'a uğra. Şimdi oranın en güzel zamanı. Ardından bir kahkaha atıyor. Ambulle uzun bir deniz tartışmasına girememenin sıkıntısı içinde, bir şey anlatma ihtirası mecburen bana yöneliyor. Kaç yaşına kadar yaşamak istersin? Çok saçma ve sıkıcı bir uzun kafa ütülemenin ısınma hareketlerinde. Bugüne dek görmediğim denli sarhoş, zor konuşuyor, dili ağzına büyük geliyor, dedikleri kısmen anlaşılıyor. Çok tehlikeli bir durumla karşı karşıyayım yani. Hemen ayağa kalktım, hızla yanından geçip tuvalete seyirtirken yanıtladım. 1000 yıl yaşamak isterim Fikret. Hayatın 100 yılı tuvalette geçiyor zaten. Tuvalete sığındım. Kimi Fikretsiz anlar yaşadım. Geri döndüğümde suskundu. Bana ilk soru yönelttiğinde hesap isteyeceğim. Uzak batı doğulu kadıncıl masada hesabı düşündüğümün tam tersine uzak doğulu kredi kartıyla ödüyor, uzak batılı hiç oralı değil. Lezbiyenlikte de var yani emperyalistlik. Öde hesabı uzak doğu mantığı ve felsefesi her konuda geçerli. Uzak doğulu kartını sunmasına rağmen uzak batılı hesabı sanki kendisi ödeyecekmiş gibi derin derin inceliyor, sonunda okeyliyor. Uzak doğulu ABD'nin onayıyla hesabı ödüyor. Uzak batılı mavi beyaz çizgili bedenini sarıp sarmalamakla kalmayıp kadınca olan her şeyini ortaya koyan, arz eden, talep duygusunu uyandıran bir ferah elbise içinde patıranırken uzak doğulu saten omuzdan askılı sütyenimsi tişörtünün altındaki siyah mini eteğinin içinde dingildiyor. Artık hemen yatağa gitmeleri gerektiği duygusuyla hesabı öder ödemez kalkıyorlar henüz hava kararmamışken. Burası bürosu bey dizüstü bilgisayarında kimi kendince çok önemli tıklamalarda bulunurken cep telefonu çaldı. Açtı ve yüksek perdeden hepimizin mecburen dinlediği görüşmesine geçti. Hayır sen bir şey gönderme hallettim ben. Evet, 250 bin dolar gönderdim onun hesabına. İnternetten havale yaptım. Herkes ne bağırıyorsun lan sinirli duygusuyla, Fikretse kes lan demek ister biçiminde dönüp ona baktı. Bakışları üstüne alınmayarak, bağıra çağıra 1 milyon doları elektronik yollarla ona buna gönderdiğini anlatan görüşmesini bitirince, işaret parmağıyla onu gösteren Fikret, ondan daha yüksek sesle bağırdı. Ambul, barın ve lokantanın şu anki bütün hesabını bu beye yaz. Nasıl ya? Ne münasebetle. Ben hiçbirinizi tanımıyorum diye küstahlaştı burası bürosu bey. Şu münasebetle desibel özürlü bey. O kadar yüksek sesle konuşuyorsunuz ki biz hepimiz bir süredir kendimizi sizin evde misafir sanıyoruz dedi Fikret. Affedersiniz önemli işlerim var da. Gerekirse hesabı ödeyebilirim diye küstahlığını sürdürdü. Desibel özürlü burası bürosu bey. Gerek yok. Siz kim oluyorsunuz da benim hesabımı ödüyorsunuz? ben sadece size bir bar raconu öğretmek istedim deyip onunla ilişkiyi kestikten sonra bana dönerek sana bir şey anlatayım mı diye kafa ütüleme ön girişiminde bulunuyor Fikret. Anlatma kalkıyorum. Ambul hesap lütfen yanıtıyla konuya girmesine engel olmak istedim. Buna rağmen epey kafa konfeksiyonladı, overlockladı. Tam son ütüye geçecekti ki Ambul can simidi olarak hesabı getirdi. Hızla bindim hesaba, kürek çekerek geçtim barın önünden. Fikret ardımdan konuşmayı sürdürürken çıktım iki mendirek arasından mutedil dalgalı Beyoğlu denizine. 16. ayrımın sonu, sayfa 241.